Ayrım 14.
Elleri ceplerinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Benim varlığımı da unutmuş görünüyordu. Öylesine dalgın, öylesine insanlardan uzak bir hali vardı ki onu tekrar rahatsız etmekten çekindim. O yabancı ocak başında oturup dünyada en çok sevdiğim insanların bulunduğu o sevimli yuvamın 5-6 kilometre uzakta olduğunu düşünürken yalnızlıktan da beter duygular içinde olduğuma şaşmayacaksın Alan. Yuvamla aramda 5-6 kilometre yerine kocaman bir okyanus da bulunabilirdi. Çünkü bu mesafeyi hiçbir zaman aşamayacaktım. Kendi kendime avunmak için kime başvurabileceğimi sordum. Aman aklında olsun, sakın Edgar'a ya da Catherine'e bunları söyleyeyim deme. Bütün üzüntülerim bir yana, Heathcliff'e karşı benim tarafımı tutacak, tutabilecek bir kimsenin bulunmayışı beni her şeyden fazla üzmüştü. Uğultulu tepelere hemen hemen sevinerek sığınmıştım. Çünkü böylece onunla yalnız yaşamaktan kurtulmuş oluyordum. Fakat o da aralarına gireceğimiz insanları iyi tanıyor, içlerine katılmaktan çekinmiyordu. Oturup uzun bir süre düşündüm. Saat 8'i vurdu, 9'u vurdu. O da arkadaşım hala başı göğsüne düşmüş, aşağı yukarı geziniyor, ara sıra çıkardığı homurtular, acı iniltiler dışında hiç konuşmuyordu. Evin içinde bir kadın sesi duyabilmek için kulak kesildim. Bu arada müthiş pişmanlık duygularım, karamsar düşüncelerim de iç çekişleriyle, ağlamayla dile gelmişti. Hindley Earnshaw odayı adımlamayı bırakıp karşıma geçerek şaşkın şaşkın bana bakmaya başlayıncaya kadar da kederimi açığa vurduğumun farkında değildim. Benimle yeniden ilgilenmesini fırsat bilerek bağırdım. Yolculuk beni yordu. Yatmak istiyorum. Hizmetçi nerede? Kendisi bana gelmediğine göre siz beni onun yanına götürün. Bizim kadın hizmetçimiz yoktur, dedi. Kendi işini kendin göreceksin. Peki ben nerede yatacağım, diye hıçkırdım. Yorgunluktan, bitkinlikten gururumu düşünecek durumda değildim. Joseph sana Heathcliff'in odasını gösterir, dedi. Aç şu kapıyı. Joseph oradadır. Dediğini yapmak üzereyken ani bir hareketle beni yakaladı. Pek garip bir sesle, ''Ne olursun kapıyı kilitle, sürgüsünü de sür, sakın bunu unutayım deme.'' diye haykırdı. ''Peki ama niçin Bay Earnshaw?'' diye sordum. Kendimi Heathcliff ile bir odaya kilitlemek fikri pek hoşuma gitmemişti. Yeleğinin cebinden tuhaf yapılı bir tabanca çıkararak, ''Şuraya bak!'' diye bağırdı. Tabancanın namlusuna çift ağızlı sustalı bir çaka eklenmişti. Çaresiz kalmış bir insan için büyük bir kışkırtıcıdır bu, değil mi? Her gece bunu elime alıp onun kapısını açmak isteğime karşı koyamıyorum. Kapıyı bir kere açık bulursam onun işi bitmiş demektir. Bir dakika önce böyle bir işi yapmama engel olacak yüzlerce sebep bulabildiğim halde bunu düşünmekten vazgeçemiyorum. Onu öldürerek düzenimi bozmaya sanki beni şeytan dürtüyor. İnsan elinden geldiği kadar aşk uğruna şeytana karşı koyabilir ama zamanı gelince gökteki meleklerin hepsi bile onu kurtaramaz. Silahı merakla gözden geçirdim. Zihnimde korkunç bir düşünce belirdi. Elimde böyle bir silahla kim bilir ne kadar güçlü olurdum. Silahı elinden aldım. Bıçağına dokundum. Bir an için yüzümde beliren ifadeye şaşmışa benziyordu. Dehşet değildi. Açgözlülük ifadesiydi bu. Kıskanç bir tavırla silahı çekti, aldı. Çakıyı kapadı, tekrar eski yerine sakladı. Ona söylesen de umurumda değil, dedi. Kendini kollamasını söyle. Sen de göz kulak ol. Aramızdaki durumu öğrendin. Fakat bakıyorum onun tehlike içinde olması seni şaşırtmadı. Heathcliff size ne yaptı, diye sordum. Sizin bu hayret verici nefret duygularınızı kazanmak için size ne kötülüğü dokundu? Ona bu evden çıkıp gitmesini söylemek daha akıllıca bir hareket olmaz mı? Hindley Earnshaw, hayır, diye gürledi. Beni bırakıp gitmek teklifinde bulunursa ölmüş demektir. Sen de onu kışkırttığın için katil olacaksın. Bir daha ele geçirme umudu kalmadan her şeyi kayıp mı edeyim? Harriet'ın dilenci mi olacak? Ah, lanet olsun, onu geri alacağım. Onun altınlarını da alacağım. Sonra da sıra onun kanına gelecek. Ruhu da cehenneme gidecek. Cehennem o misafirle her zamankinden 10 kat daha karanlık olacak. Bana eski beyinin huylarını anlatmıştın Alan. Evet, çıldırma raddelerine geldiği açıkça görülüyor. Hiç değilse dün gece öyleydi. Onun yanında bulunmaktan korkuyordum. Hizmetçisinin suratsız kabalığı efendisininkiyle karşılaştırılınca hiç kalır diye düşünüyordum. Gene sinirli sinirli gezinmeye başlamıştı. Ben de mandalı kaldırıp mutfağa kaçtım. Joseph ocağa doğru eğilmiş, üzerinde sallanan büyük bakraca bakıyordu. Yanındaki tezgahta içi yulaf lapası dolu büyük bir tahta kase vardı. Bakraçın içindekiler kaynamaya başlayınca elini kaseye daldırmak üzere döndü. Bunun akşam yemeğine hazırlık olduğunu anlamıştım. Karnım da çok acıktığı için hazırlanan yemeğin yenebilecek cinsten bir şey olmasını istiyordum. Bundan dolayı "Bırak da ben pişireyim," diye bağırdım. Kaseyi adamın elinin altından uzaklaştırdıktan sonra şapkamı, binici ceketimi çıkarmaya giriştim. "Bay Earnshaw, her işimi kendim yapmam gerektiğini söyledi," dedim. "Ben de öyle yapacağım. Açlıktan ölmekten korktuğum için burada hanımlık taslamamam gerekiyor." Joseph, "Ey ulu tanrım," diye mırıldanarak oturdu. Ajurlu çoraplarını dizlerinden bileklerine kadar indirdi. "Bahıntı hele şu işe, daha kimlerden emir alacağız? Ben tam İgi Bey'e kendimi alıştırayım derken başıma bir de bu garı çıktı. Buralarda durulmaz gayrı, varıp getmeli. Günün birinde bu evi bırakıp gideceğim. Hiç aklıma gelmediydi emme, nidek artık o günün yaklaştığı besbelli." Bu sızlanmalar benden hiç ilgi görmedi. Hemen işe koyuldum. Yemek pişirmenin benim için büyük eğlence olduğu günleri hatırlayarak göğüs geçirdiğim de oluyordu. Fakat şimdi bu hatıraları geldikleri gibi hemen zihnimden uzaklaştırmak zorundayım. Geçmiş mutluluklar bana işkence veriyordu. Bunlar hayalimde canlandıkça kepçeyi daha hızlı çeviriyor, avuç avuç yulaf ezmesini daha kısa aralıklarla bakraca atıyordum. Joseph de benim yemek pişirme tarzımı gittikçe artan bir öfkeyle seyrediyordu. "Hıh," diye homurdandı. "Bu akşam sen yulaf çorbanı yiyemeyeceğim. Harriet'ın çünkü benim yumruğum gibi dop dop olacaklar. İşte gene öyle. Senin yerinde ben olsam bir tehmede bahraç mahraç bırakmam ha. Güm güm. Onun bahraca yulaf atmasıyla bahracın dibinin derinmemesi Allah'tan." Yemeği kaselere boşaltınca ben de gördüm. Pek uydurma bir yemek olmuştu. 4 kase vardı. Bir de mandıradan doldurulup yeni getirilmiş süt kabı duruyordu. Harriet'ın kabı iki eliyle yakalayıp kalın dudaklarından döke saça içmeye koyuldu. Ben hemen itiraz ettim. Sütünü bir tasa koyup içmesi gerektiğini, benim bu şekilde kirletilmiş sütten bir yudum bile alamayacağımı söyledim. İhtiyar huysuz bu titizliğimden pek alındı. Çocukcağızın en aşağı benim kadar temiz sağlam olduğunu defalarca söyledi durdu. Kendimi beğenmişliğime de şaştığını bildirdi. Bu arada küçük aydut da kötü kötü bana bakarak sütünü höpürdetmekteydi. "Ben yemeğimi başka bir odada yiyeceğim," dedim. "Yemek salonu dediğiniz bir yer yok mu?" Joseph alaylı alaylı, "Salon ha," dedi. "Salon. Hayır, bizim salonumuz filan yok. Bizden oturmaktan hoşlanmıyorsan bey var. Beyimizden hoşlanmıyorsan biz varız." "Öyleyse ben de yukarı çıkarım. Bana bir oda göster," dedim. Kasemi bir tepsiye koydum, kendime süt getirmeye gittim. Ben yukarı çıkmaya hazırlanırken adam homurdana homurdana önüm sıra seyirtti. Tavan arasına vardık. O arada bir durup durup önünden geçtiğimiz odalara bakmak için kapılarını açıyordu. En sonunda menteşeleri gıcırdayan çarpık bir kapıyı açarak "Aha işte sağ oda," dedi. "Bu kaç lohma yemeği çok bilmem. Göşede bir çuval mısı var. Çuval temizdir emme. Sen o süslü ipek urbaların girlenir diye gorgarsın. Üzerine bir mendil koyver." Onun oda dediği yer odunluk gibi bir yerdi. İçerisi ekşi ekşi tahıl kokuyordu. Tahıl dolu çuvallar duvar boyunca yığılmış, ortada geniş bir boşluk kalmıştı. Öfkeyle yanındakine dönerek "Bir adam," diye bağırdım. "Burası uyunacak bir yer değil ki. Ben yatak odamı görmek istiyorum." Adam alaycı bir tavırla "Yatak odası ha," dedi. "Pekala, sana bütün yatak odalarını göstereyim. Aha işte şu da benimkisi." Tavan arasında ikinci hücreyi gösterdi. Bunun birincisinden farkı duvarların daha çıplak olması, bir köşesinde üzeri çivit mavisi yorganla örtülü, geniş, alçak, perdesiz bir yatağın bulunmasıydı. "Senin odanı ne yapayım?" diye çıkıştım. "Bay Heathcliff'te evin en üst katında yatmıyordur ya, öyle değil mi?" Sanki yeni bir şey keşfetmiş gibi, "Aha demeh Bay Heathcliff'i istiyorsun öyle mi?" dedi. "Bunu baştan söyleseydin ya, o vakit ben de sana işin hepiciğini anlatıverirdim. Sen de bir tek o odayı göremeyeceğini öğrenirdin. O yatak odasını hep kilitli tutar. Ondan başka hiç kimsecikler oraya giremez." "Güzel bir eviniz var Joseph," demekten kendimi alamadım. "İçindekiler de hoş insanlar doğrusu. Kaderimi onların kirle birleştirdiğim gün dünyada ne kadar delilik varsa hepsi benim belimde toplanmış olsa gerek. Neyse, şimdi bunun sırası değil. Başka odalar da var. Allah'ını seversen biraz çabuk ol da beni bir tanesine yerleştiriver." Bu yalvarışıma karşılık vermedi. Yalnız bildiğinden şaşmaz bir halde tahta basamaklardan aşağıya indi. Bir odanın önünde durdu. Onun duruşundan, eşyanın yüksek cinsten oluşundan burasının evin en iyi odası olduğuna kanaat getirdim. Yerde bir halı vardı. İyi bir halıydı ama üzerindeki çiçekler tozdan görünmez olmuştu. Üstünden yırtık kağıtlar sarkan bir ocak, kırmızı renkli pahalı kumaştan son moda perdelerle çevrili güzel bir meşe karyola göze çarpıyordu. Bunların pek hor kullanıldıkları da belliydi. Kıvrım kıvrım aşağı sarkan üst perdeler halkalarından çıkmıştı. Perdeleri tutan demir korniş de bel vermiş, perdenin bir yanı yere sarkmıştı. Sandalyelerde sakatlanmıştı. Bir kısmı kullanılamayacak haldeydi. Duvarların tahta kaplamaları da derin yarıklarla bozulmuştu. Ben içeri girip yerleşmek için cesaretimi toplamaya çalışırken budala kılavuzum, "Aha, işte bura beyin odası," dedi. Artık yemeğim soğumuş, iştahım kaçmış, sabrım da tükenmişti. Bana hemen bir yer, dinlenebileceğim bir oda göstermesini söyledim. İhtiyar Sofu, "Hangi cehennemi istersin?" dedi. "Tanrı hepiciğinizi bağışlasın. Hangi cehennemin dibinde zıbaracaksın? A baş belası evlenmiş karı. Burada Harriton'un odasından başka görmediğim bir yer kalmadı. Bu evde başka bir delik bile yok." O kadar sinirlenmiştim ki elimdeki tepsiyi üstümdekilerle birlikte yere atıverdim. Sonra da merdivenin başına oturup ellerimle yüzümü kapadım. Ağlamaya başladım. "Joseph, eh bunu iyi ettim Bayan Keti, iyi ettim Bayan Keti," diye söylendi. "Gel gelelim şu gırılan gapgacah beyin ayağını takılınca kim bilir neler diyecek. Seni bir şeye yaramaz deli seni. Tanrı'nın nimetlerini ayaklar altına attığın için Noel'e dek orucu hah ettin. Emme bu hallerine uzun zaman devam edeceğini de hiç sanmıyorum. Heathcliff senin bu güzel hallerine katlanır mı sanıyorsun? Ah, seni bu halde bir yagalamasını isterdim. Hiçbir şey değil, bir bunu isterdim." Böyle söylene söylene aşağıdaki hücresine indi. Mumu da götürmüştü. Ben de karanlıkta kaldım. Bu budalaca hareketimden sonra düşünmeye koyulduğum zaman gururumu yenip öfkemi yatıştırarak yerleri temizlemek zorunda olduğumu anladım. Birden hiç beklemediğim bir yardımcı belirdi. Bu bizim ihtiyar köpeğin oğlu olduğunu tahmin ettiğim boğazlayandı. Encikliğini Geraint'le geçirmiş, sonra da babam onu Hindley'e vermişti. Galiba o da beni tanıdı. Selamlamak için burnunu burnuma sürttü. Sonra yere dökülmüş olan yulaf çorbasını hapur hapur yemeye koyuldu. Ben de merdivenin basamaklarından çanak parçalarını toplamaya, trabzana sıvışan sütleri mendilimle silmeye başladım. İşimizi henüz bitirmiştik ki geçitten Hindley Earnshaw'un ayak seslerini duydum. Yardımcım kuyruğunu kısarak duvar dibine sindi. Ben de en yakın kapı aralığına gizlendim. Aşağıya doğru bir yuvarlanışla uzun bir uluma duyunca köpeğin saklanmayı pek beceremediğini anladım. Ben daha talihli çıktım. Yanımdan geçti, odasına girdi, kapıyı kapadı. Onun hemen ardından da Joseph Harriton'u yatırmaya geldi. Ben de meğer Harriton'un odasına sığınmışım. İhtiyar beni görünce, "Bu evde hem sana hem de gibirine yer bulundu desem yeri var," diye söylendi. "O da zati boş, buraya gibirilen yerleşebilirsin. Ötekine gelince o da böyle kötü meclislerde hep üçüncü kişi olur." Bu habere sevinerek odaya girdim. Ocağın başındaki koltuklardan birine kendimi atar atmaz da başım önüme düştü. Uyuyakaldım. Uykum hem derin hem de pek tatlıydı ama pek de çabuk sona erdi. Bay Heathcliff beni uyandırdı. Yeni gelmişti. O sevgi dolu tavrıyla bana burada ne yaptığımı sordu. Geç saate kadar uyanık kalmamın sebebini, odamızın anahtarının onun cebinde kaldığını anlattım. Odamız sözü ona büyük bir hakaret oldu. Küfürler savurarak odanın benim olmadığını söyledi. Şey edeceğini, onun sözlerini tekrarlamayacağım için her zamanki davranışında anlatmayacağım. Nefretimi uyandırmakta öylesine kararlı, öylesine usta ki korkumu bile unutacak kadar şaşıyorum bazen. Bir yırtıcı kaplan, bir zehirli yılan bile bende onun uyandırdığı korkuyu uyandıramaz. Bana Catherine'in hastalığını anlattı. Ağabeyimi buna sebep olmakla suçladı. Edgar'a cezasını verme fırsatı eline geçinceye kadar da bunun acısını benden çıkaracağını söyledi. Ondan nefret ediyorum. Ben mahvoldum. Budalalık ettim. Sakın ha Geraint'da hiç kimse bunların bir tek kelimesini bile tekrarlayayım demeyesin. Seni her gün bekleyeceğim. Beni hayal kırıklığına uğratma. Isabel. 14. Bu nameyi hatmeder etmez B'ye gittim. Kız kardeşinin uğultulu tepelere geldiğini, bana Bayan Linton'un hastalanmasından duyduğu üzüntüyü belirten bir mektup gönderdiğini, ağabeyesini çok özlediğini, ayrıca kendisinin bağışlandığını gösteren bir şeyin acele ona yollanmasını istediğini anlattım. Edgar Linton, "Bağışlamak mı?" dedi. Ortada bağışlanacak bir şey yok ki. İstersen bugün öğleden sonra uğultulu tepelere gidip benim kızgın olmadığımı, sadece onu kaybettiğim için üzüldüğümü söyleyebilirsin Alan. Hele hiçbir zaman mutlu olacağına inanamadığım için daha da üzgünüm. Benim onu görmeye gitmem söz konusu olmaz elbette. Artık ebediyen ayrıldık. Beni gerçekten sevindirmek istiyorsa evlendiği o rezil herifi bu ülkeden uzaklaşmaya kandırsın. Yalvarırcasına, peki ama ona kısacık bir mektup yazmayacak mısınız efendim diye sordum. Hayır dedi, buna lüzum yok. Heathcliff'in ailesiyle aramdaki haberleşme, onun Linton ailesiyle arasındaki haberleşme kadar seyrek olacak. Yani hiç haberleşmeyeceğiz. Isabel'i teselli için bir iki satır yazmayı bile reddedişini makul gösterebilmek üzere neler yapmam gerektiğini düşündüm. Isabel'in beni sabahtan beri beklediğini çekinmeden söyleyebilirim. Bahçenin yolunda yürürken pencereden baktığını gördüm. Ben başımı sallayarak selam verdim ama o sanki görünmekten korkuyormuş gibi hemen geri çekildi. Kapıya vurmadan içeri girdim. O eski neşeli evin öyle korkunç, kasvetli bir hali vardı ki bu manzara kadar müthiş bir şey olamaz. Doğrusu genç hanımın yerinde olsaydım hiç olmazsa ocak başını süpürür, masaların tozunu alırdım. Bunu itiraf etmeliyim. Ama o daha şimdiden çevresindeki kayıtsızlık, ihmal havasında kendini uydurmuştu. Güzel yüzü solgun, bezgindi. Saçları kıvrılmamıştı. Perçemlerin bir kısmı dümdüz aşağıya doğru iniyordu. Bazıları ise başının etrafına gelişi güzel tutturulmuştu. Elbisesine de geceden beri elini sürmemişti besbelli. Hindley yoktu. Heathcliff bir masanın başında cep defterlerini karıştırıyordu. Ben içeri girince kalktı. Dostça hatırımı sordu. Oturmam için iskemle gösterdi. Zaten orada derli toplu görünen bir o vardı. Adamın her zamankinden daha iyi olduğunu düşündüm. Olaylar ikisini de öylesine değiştirmişti ki yabancı biri Heathcliff'in doğma büyüme asil bir bey, karısının ise tam bir pasaklı olduğunu sanırdı. Genç hanım beni karşılamak için hararetle ileri atıldı. Bir elini de beklediği mektubu almak için uzatmıştı. Ben başımı salladım. İşaretimi anlamadığı için şapkamı bırakmak maksadıyla yan masalardan birine doğru giderken peşimden geldi. Getirdiğim şeyi hemen ona vermemi fısıldadı. Heathcliff onun ne demek istediğini anladığı için, Isabel'e bir şey getirdinse ki mutlaka getirmişsindir, onu hemen vermeli. Boşuna gizlemeye kalkma, bizim zaten saklımız gizlimiz yok dedi. En iyi hareketin hemen doğruyu söylemek olacağını düşünerek, aa bende öyle bir şey yok dedim. Efendim kız kardeşinin kendisinden ne mektup ne de ziyaret beklememesini söyledi. Size sevgilerini, mutluluk dileklerini gönderdi hanımcığım. Sebep olduğunuz üzüntüleri de bağışladığını belirtti. Fakat bundan sonra bu aileyle kendi ailesi arasında haberleşme olmayacağını, çünkü bundan bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi. Isabel Heathcliff'in dudağı hafifçe titredi. Sonra pencerenin önündeki sandalyesine gidip oturdu. Kocası da ocak başında bana yakın bir yerde ayakta durup Catherine'i sormaya başladı. Catherine'in hastalığı hakkında söylenmesi doğru olacak şeyleri söyledim ama o ahiret sualleriyle hastalığın sebeplerinin çoğunu benden öğrenmeyi başardı. Bütün suçun hanımda olduğunu, çünkü bunun kendisinin hak ettiğini söyledim. Sonunda da Heathcliff'in de Bay Linton'dan örnek alarak onun ailesiyle iyi kötü her türlü ilişkiden kaçınacağını umduğunu bildirdim. Bayan Linton nekaat devresine yeni girdi dedim. Hiçbir zaman eski haline dönemeyecek ama hiç olmazsa hayatı kurtuldu. Onun iyiliğini gerçekten istiyorsanız bir daha karşısına çıkmazsınız. Hatta buralardan da çıkıp gidersiniz. Üstelik buna hiç de pişman olmazsınız. Size şu kadarını söyleyeyim, şu genç hanım benden ne kadar farklıysa Catherine Linton da sizin eski arkadaşınız Catherine Earnshaw'dan o kadar farklıdır. Dış görünüşü çok değişti. Karakteri daha da fazla değişti. Öyle ki onunla dostluk etmeye mecbur kalan bir kimse ona karşı duyduğu sevgiyi ancak onun geçmişteki durumunu hatırlayarak insaniyet namına sorumluluk duygusu ile devam ettirebilir. Heathcliff sakin görünmeye çalışarak bu çok mümkün, çok mümkün dedi. Senin beynin insaniyetle sorumluluk duygusundan başka dayanacağı bir şey olmayabilir. Fakat Catherine'i onun insaniyetine, sorumluluk duygusuna bırakacağıma aklın yatıyor mu? Üstelik benim Catherine'e karşı beslediğim duyguları onunkilerle ölçebilir misin? Sen buradan gitmeden önce beni onunla konuşturacağına dair söz vermeni istiyorum. İstesen de istemesen de ben onu mutlaka göreceğim. Ne diyorsun? Ben diyorum ki Bay Heathcliff, onu görmemelisiniz. Zaten hiçbir zamanda benim aracılığımla bunu yapamayacaksınız. Bey ile aranızda geçecek ikinci bir tartışma hanımı bütün ölüme sürükleyecektir. Heathcliff, senin yardımınla böyle bir karşılaşma önlenebilir dedi. Üstelik böyle bir durumla karşılaşma tehlikesi olursa, o Catherine'in hayatına bir tek üzüntü daha katarsa, ben de işi son raddeye vardırmaya hak kazanırım. Keşke Catherine'in kocasını kaybederse çok üzülüp üzülmeyeceğini bana söyleyecek kadar samimi olsaydın. Onun üzülmesi korkusu beni hareketten alıkoyuyor. İşte kocasıyla aramızdaki duygu farkını da görüyorsun. O benim yerimde, ben de onun yerinde olsaydım, kendisinden hayatımı zehir edecek derecede tiksindiğim halde ona asla elimi kaldırmazdım. Sen istersen inanmaz görün. Catherine onun yanında bulunmasını istediği müddetçe ben de onu uzaklaştırmaya kalkışmazdım. Fakat kadının ilgisi söndüğü anda kalbini deşer, kanını içerdim. O zamana kadar da bana inanmıyorsan beni tanımıyorsun demektir. Evet, o zamana kadar da onun bir tel saçına dokunmaktansa santim santim ölmeyi tercih ederdim. Böyle söylüyorsunuz ama tam sizi unutmaya başladığı sırada karşısına çıkıp onu yeniden tedirgin ederek, çeşitli karışıklıklara yol açarak onun iyicene iyileşme ümitlerini de yıkmaktan çekinmiyorsunuz dedim. Sen onun beni unutmak üzere olduğunu mu sanıyorsun dedi. Ah Nelly, onun beni unutamayacağını biliyorsun. Edgar'ı bir kere düşünüyorsa beni 1000 kere düşünüyor. Bunu benim kadar sen de biliyorsun. Hayatımın en kötü devresinde ben de böyle bir düşünceye saplanmıştım. Geçen yaz buralara döndüğüm zaman da bu düşünce beni hükmü altına aldı. Fakat bundan sonra bu fikre ancak kendisi söylerse yeniden inanacağım. Ondan sonra Edgar'da, Hindley'de kurduğum hayallerin hepsi de yok olacak. Geleceğimi 2 kelime tayin edecek. Ölüm, cehennem. Catherine'i kaybettikten sonra hayat bana cehennem olacak. Edgar Linton'ın bağlılığına benimkinden fazla önem verdiğini bir an için düşünmekle budalalık ettim. Edgar o çelimsiz benliğinin bütün gücüyle 80 yıl sevse benim bir günde sevdiğim kadar sevemez. Catherine'in kalbi de benimki kadar derin. Deniz'in şu at yalağına girmesi onun bütün sevgisinin o adamın tekerine girmesinden daha kolaydır. Hem Edgar onun gözünde köpeğinden ya da atından ancak bir derece daha üstün değer taşıyabilir. Bir kere benim gibi sevilecek yaratılışta değil, yaratılışında olmayanı kadın ona nasıl verebilir? Isabel, iki insan birbirine ne kadar düşkün olabilirse Catherine ile Edgar da birbirlerine o derece düşkünler diye parladı. Hiç kimsenin bu şekilde konuşmaya hakkı yok. Ağabeyime hakaret edilmesini de istemiyorum. Heathcliff azarlar gibi, ağabeyin de sana pek düşkün öyle mi? Seni nasıl da bir çırpıda tek başına bırakıverdi dedi. O benim çektiklerimin farkında değil. Bunu kendisine anlatmadım. Öyleyse ona başka şeyler anlatmış olacaksın. Mektup yazdın değil mi? Evet, evlendiğimi bildirmek için yazdım. Mektubu sen de gördün. Ondan sonra başka bir şey yazdın mı? Hayır. Küçük hanıma durumundaki değişiklik hiç de yaramamış diye lafa karıştım. Bir sevgiye ihtiyacı var besbelli. Hangi sevgiye olduğunu da tahmin edebilirim ama söylemesem daha iyi. Heathcliff, bana sorarsan kendisine karşı sevgi duyması gerek dedi. Her gün biraz daha pasaklı oluyor. Beni hoşnut etmeye çalışmaktan da görünmedik derecede çabuk usandı. Pek zor inanacaksın ama daha evlendiğimizin ertesi günü evine dönmek için ağlamaya başladı. Allah'tan fazla ince olmaması onun bu eve daha iyi uymasını sağlayacak. Onun dışarılarda dolaşıp beni mahcup etmemesini de sağlayacağım. İyi ama efendim diye karşılık verdim. Bayan Heathcliff'in bakılmaya, hizmet edilmeye alışkın olduğunu, herkesin onun her dediğini yapmaya hazır bulunduğu bir evin tek kızı olarak yetiştiğini de göz önünde bulundurursunuz sanırım. Ötesini berisini toplayacak bir hizmetçi bulmasına izin vermeli. Ona daha müşfik davranmalısınız.